Ayrım 30, Şairin Romanı Murathan Mungan, sayfa 319. Ne olduğunu anlamadı bu durumdan pek hoşlanmamakla birlikte üzerinde durmadı Motta. Ayrıca Hancı'nın yarenlik etme gayretlerine karşılık vermiş niyeti yoktu. Eline kitapları yenileriyle değiştirip yukarıya odasına yöneldiğinde Hancı arkasından şen bir havada sesleniyordu. Size hizmet etmek bizim için şereftir efendim. Çok geçmeden oda kapısı çalındı. Hancı ile kapıdan başını eğerek içeri giren genç adam, Motta'nın belki de o güne kadar gördüğü en iri yarı adamdı. Zey ile Tagan büyülü bir kapının ardından çıkıveren bir masal deviyle karşılaşmışçasına şaşkınlık ve hayranlıkla baka kalmışlardı adama. "Haritanızı getirdim," dedi. Hancı yüzünde gene aynı gülümsemeyle, Motta her ikisinin de ellerinde haritaya benzer bir şey görmüyor, bir yandan durumu anlamaya çalışırken öte yandan soran bakışlarla Hancı'dan duruma bir açıklık getirmesini bekliyordu. Hancı daha sizi tanıştırayım dediği anda atılıp Motta'nın elini sıkan genç adam, "Sizinle tanışmak büyük bir onur benim için," dedi. Temiz, hilesiz bakan gözlerindeki parlak ışık, iri gövdesinin dağını, engelini kolayca aşıp insanlara ulaşmasını sağlıyordu. Onu tanıtan Hancı, "Haritacı Kağ'ı duymuş olduğunuzu sanmıyorum. Ama çok uzak olmayan bir tarihte onu bütün anakara duyup tanımış olacak," diye sürekli arkası kesilmek bilmeyen uzun cümlelerle sözü uzatıyor, susmayış niyetli görünmüyordu. Motta bıraksa genç adamın bütün hikayesini Hancı'nın ağzından bir kere de dinleyeceğini anlayıp sözünü kesti onun, haritacı Kağ'a oturacak yer gösterdi. Haritacı Kağ'ın yüzüne yanına oturduğu yeni harlanmış ocağın dolgun alevleri vurdukça teni yalazlanıyor, zaten güçlü olan bakışları farklı bir parlaklık kazanıyordu. Adının anlamından başlayarak hayat macerasını anlatmaya başlayan Kağ'ı bir eski zaman masalcısını dinler gibi merakla dinliyorlardı şimdi. Motta birdenbire kendisini o güne kadar birbirine hiç tanımamış insanların ıssız bir han köşesinde bir gece yarısı birbirlerine yaşam öykülerini, başlarından geçen akıl almaz maceraları bir çocuk güveniyle anlattığı eski zamanların içinde bulmuş gibiydi. Yıllar sonra evinden çıkmak, kendini yollara vurmak, içinin erken yaşta küstüğü hayatı yeniden sevdirmişti ona. Demek insan bazı anlarda yeniden genç olabiliyordu. Haritacı Kağan'ın anlattıklarına bakılırsa ailesinin kökleri Orta Batı'nın en eski dağ oymaklarına kadar gidiyordu. İri yarılığı, teninin bakıra çalan tütün yanığı rengi odadan geliyor olmalıydı. Büyümemiş bir çocuğunkini andıran boğumlu sesi, iri kıyım görünüşünün ilk bakışta yarattığı ürküntüyü hafifletiyor, anlattığı şeyleri daha masum, daha inandırıcı kılıyordu. Hayata açık insanların neşesi vardı üstünde. Hareketlerindeki vücudunun gücünden aldığı zevki yansıtan eril zarafet, yalnızca görkemli cüssesiyle değil, ruhuyla da her engelin üstesinden gelebileceği hissi uyandırıyordu. Hem çok az insanda görülen bir beceriyle çocuklarla, büyüklerle olduğu gibi konuşabiliyordu. Zey ile Tagan, ondan hayli etkilenmiş, anlattıklarından hoşlanmışlardı. Yeni yetmeliğinden başlayarak nasıl haritalara, haritacılığa, sadece bir tutkuyla gönülden bağlandığını anlatmıştı Kağ. Haritalarının bir efsanesi, bir şifresi olur. Haritalar gizleyerek söylemeye çalışırlar söyleyeceklerini, diyerek mesleğindeki şarkı şiire dikkat çekmişti. Yer küreyi apaçık ederken neleri gizlerler bir düşünsenize. Motta bu söz üzerine Z ile Tagan'a dönüp, "Bakın benim şiir anlayışım gibi," diye dikkat çekme gereği duydu. Haritacı Kağan'ın adı kendi dilini demirci ocağı, kızgın kor ateşte dövülmüş demir, ateşte demlendirilmiş gürz, dağlanmış deri parçası, bir geyik türü sayılabilecek geyninia derisi üzerine çizilmiş yol haritası anlamına geliyormuş. Zeyle Tagan hem onun adının bir anlam taşımasına hem de bir sözcüğün birçok anlamı olmasına uzun uzun güldüler. Üç harfle ne çok şey birden anlatıyorlardı. "Öyle demeyin," dedim hatta. "Anakara'nın birçok dilinde aşk da üç harfli değil midir? Ama ne çok şey anlatır. Oysa onların doğup büyüdüğü yerlerde insan adlarının anlamı olmazdı. Zey, zey demekti. Tagan da Tagan. Motta'nın adının da mer bir anlamı olduğunu bu vesileyle öğrenip pek şaşırdılar. Adı kendi ata dilinde gümüş anlamına geliyordu Motta'nın. Ama bu sözde kastedilen maden anlamındaki gümüş değildi. Saçları bilgelikle kırlaşmış insanlara ilişkin bir anıştırmaydı. Bunun üzerine adının Motta'ya çok yakıştığını söyleyip gülümsediler. Ama çocukken taşıması çok zordu dedim hatta. Neyse ki çabuk büyüdüm. Zey ile Tagan yüzlerindeki müzik bir ifadeyle ona hiç şüphemiz yok deyip başlarını birbirlerinin omuzlarına gömerek gülüştüler. Haritacı K önemli bir şey söylemeyi unutmuş gibi Motta'ya dönüp bilir misiniz bilmem. Dilimizde rüzgar aynı zamanda uslup anlamına da gelir dedi. Örneğin bir şairi rüzgarından tanırsınız dediğinizde hangi anlamını isterseniz onu anlarsınız. Söylediğine göre bu fikre ne zaman kapıldığını tam olarak hatırlamıyordu ama haritacı Kaan'ın en büyük düşü bütün anakarayı dolaşıp onun haritasını çizmek olmuş. Bunun için yollara düşmüştü. Daha çocuk denecek yaşta babası gibi demirci ustası olmayı, boğa derisinden yapılmış körüklerin başında durup mağara ağızlarına kurulmuş ocak ateşlerinin harlı alevlerine baka baka yaşlanmayı reddetmiş, ruhunu uzaklara çağıran haritacılığa merak sardırmış. Örse çekiç vurarak büyümüş bir çocuk olarak ateşi, demiri, dağlanmış dövmeyi, tabiata söz geçirmeyi babasının ocağında yeterince tanımış, öğrenmişti. Yaşına göre erken serpilip gelişmişti, aklı da bedeni de. Bir tarihte rulosu çözülüp ortaya serilen geyinin neya derisine kazınmış eski bir yol haritasını gördüğünde kendi derisini soymuşlar gibi tepeden tırnağa ürpermişti. Üzerine farklı renklerde çıkmaz mürekkeplerle çizilmiş dağlar, ırmaklar, ormanlar, yollar olan o deri parçasıyla kendisi arasında ne olduğunu bilmediği derin bir bağ hissetmiş, varlığını tutuşturan bu duygudan adeta canı yanmıştı. O deriye kazınmış haritanın üzerine sanki dağlar, ırmaklar, ormanlar, yollar değil, K için yaşamın anlamı çizilmişti. Daha o an ne olduğunu bilmeden kaderini sezmişti K. Kısa bir zaman sonra babasının anasının elini öpüp rızalarını alarak yollara düştüğünde ensesinde hala ata yurdunun demirci körünün geri çağıran sıcak soluğunu hissediyordu. Sonrasında da ne zaman yolu tıkansa ensesi yanar, bütün vücudunu ateş basar, kendisini azgın şelalelerin buz gibi soğuk sularına atarak etini yapıştırırdı. Bunca yılın yolundan sonra başını çevirip geriye bakmaya kalksa, ensesini yakan soluğu hissedemeyeceğini, kendisini geri çağıran ocak ateşini göremeyeceğini biliyordu artık. Bu sebep hep yoluna, hep önüne baktı K. Yaşamın geri döndürememezliğiydi bu. Bir zaman sonra gezdiği yolları adımlarına giyinmek yetmedi. Dağları, tepeleri, ırmakları, gölleri, yolları, kağıtlara, parşömenlere, ipekleri, hayvan derilerine çizmek yetmedi. Anakarayı tenine giyinmesi gerektiğine karar verdi günün birinde. Anakaranın güney burnunda en uca kadar gitti. Anakaranın en büyük deniz fenerlerinden biri olan Kutoryo'nun bulunduğu sahilde şehrin en iyi dövmecisinin önüne bacağını uzatıp kesin bir kararlılıkla sol ayak topuğumdan başlayın dedi. Kendisinin ince milaj kağıtlara kıl ince simislerle çizdiği güney burnu haritasını aynı incelikte çizgilerle tenine geçirip dövmeletti. O gün bugün sol ayak topuğunda Kutoryon feneri durur. Ne zaman içi yorgun düşüp adımları aksasa yol gösterip içini ışıtır Kutoryon feneri. Dahitindeki ilk dövmeyle yalnızca mürekkebin değil, yolların kanı da tenine karışmış, bedeni toprakla ölmeden önce buluşmuştu. Teni dövmelendiğinde yaşam onun için ağırlık kazanmış oldu. Yerçekimini keşfetti yeniden. Daha önce hiç tanımadığı bir aidiyet duygusunu tanıdı, biliyordu. Herkes varoluşa bedelini başka bir biçimde öder. Eti mühürlenmiş, varlığı bedellenmiş, yerküre işaretlenmişti. O günden sonra haritacı K, ana karının güneydoğusundan başlayıp yukarı doğru çıkarak yoluna devam ettikçe, tabanından ayak bileklerine, baldırlarına, dizlerine, uyluklarına, kalçalarına, beline, sırtına doğru dağlar, tepeler, ovalar, ırmaklar, ormanlar, göller, yollar yürüdü. O kımıldadıkça ana karada kımıldıyordu sanki. Yaşam deviniyordu. O güne kadar hissetmediği biçimde kendisini ana karaya ait hissediyordu. O dövmelendikçe sanki gün batımında mavisi kararan koyu mürekkep renkli güneydoğu denizlerinin suyu yavaş yavaş beline doğru yükseliyordu. Gün günden dallanıp budaklanarak gövdesine yayılan haritayla birlikte teni toprakla, suyla, ağaçla, taşla, ormanla ağırlaşıyor. Tabiattan ikinci bir hafıza ediniyordu. Bir gün çürüyen etinden geriye kalacak olanı almak için tıpkı bir geyinin niyanın derisini soyar gibi onu da soyacaklardı teninden. Yaşarken bir sanat eseri olsun istediği gövdesi, canı sönmüş bir harita olarak yaşayacaktı. Bir okulun duvarında. Kendinden sonrakileri ana karayı anlatacak, kainatla insanın aynı zerreden yapıldığını hatırlatacaktı. İşte etine oyulan her dövmeyle birlikte bu çeşit sonsuzluğun hayalini kuruyordu K. Onun yaşam şiiri de buydu. Bir zaman her gittiği yerde oranın en iyi, en mahir, en sanatkar dövmecisini bulup tenini onların hünerli ellerine teslim etmiş. Sonrasındaysa anakaranın dört bir yanından dövmeciler kendileri talip olmaya başlamış haritacı Kağan'ın gövdesini resimlemeye. Bunun için ayağına gelip yalvaranlar bile varmış. Onun kendisinden bir sanat eseri yaratmak istediğini anlamışlardı. Kağa gövdesinin ölüp gideceğini biliyor ama teninin de ruhu kadar ölümsüz olmasını istiyordu. O yol aldıkça her kentin dövmecisi bir diğerinin kaldığı yerden devam ediyordu Kağan'ın tenindeki yola. Muttah'ın sorusu üzerine bu düşüncenin aklına Trongut'te düşmediği söyledi haritacı Kağ. Evet, Trontaken anayasasının yazılı olduğu kitaplardan haberdardı. Orada imparatorluk yasalarının yazılı bulunduğu her kopyanın sayfalarının insan derisinden yapılması zorunluluğunu biliyordu. Bunun için savaş meydanlarından ceset toplamakla yükümlü, bu iş için eğitilmiş insan derisi yüzmekte elleri işlek mahir askerler yetiştiklerini duymuştu. Bu nedenle Trontoklular yenik düşen orduyu sürekli avıyla kovalayıp son askerine kadar telef etmeye çalışırmış. Buna askeri bir terim olarak sayfa kazınmak derlermiş. Ayrıca Trongate'de bir süre bulunmuştu da vardı. Korkunun en kesin egemenliği daha anayasanın yazılı olduğu insan derisinden sayfalarda başlayıp imparatorluk topraklarına ve bütün bir hayata yayılıyordu. Bu nedenle şiddetin örsünden payını alan sokaktaki hayatta hiç farklı değildi orada. Küçük çocuklara öldürmeyi öğretmek için önce sakatlanan atları, hastalanmış ya da yaşlanmış köpekleri vurdururlarmış. Trontek imparatorluğunda yaşayanların insan etiyle neredeyse doğuştan bir derdi vardı. Kadınların da en az erkekleri kadar vahşi ve acımasız olduğunu görmüştü orada Ka. Bir keresinde etleri deniz tarağı kabuklarıyla parçalanmak suretiyle öldürülen bir kadın kahinin ölüsünü görmüştü kumsalda. Parçalanmış cesedin etrafını ateş yakmış, testilerinden duyu senge şarabı içerek hep birlikte güneşin batışını seyretmişti insanlar. Yüzlerine baksan her birinin kalbinde geçmişteki incinmelerinden kalan kırılgan bir köşe olduğunu düşünürdün. Her birinin yarına ilişkin ümitleri, hayalleri, sevmek, sevilmek arzuları vardı ama az ileride etleri parçalanmış olarak yüzü koyun yatan kadını sırf onlara duymak istemedikleri şeyler söylediği için bir an bile düşünmeden parça parça etmişlerdi. Şimdi ise sükun ve huzur bulmuş gözlerle gün batımına, mercan kayalıklarına, denizin üzerinde tüten günün buğusuna bakıyorlardı. Belli ki bu kahin kadın da bir zamanlar şimdi ölüsünün çevresinde şarap içip gün batımı seyreden kadınların çoğu gibi bu kumsalların deniz tarağıyla taramıştı saçlarını. Yüzü koyun kumlarına gömülüp boğulduğu sahilde şimdi kan içinde topaklanıp darmadağın olmuş sahipsiz saçlarını. Haritacı Kaya her hatırladığında acı veren, hiç unutamadığı bir manzaraydı bu. Yine Mottah'ın sorusu üzerine yanıtladı. Evet, orada imparatorluk şairi Ehiyu'yu tanımış ve ondan hiç hoşlanmamıştı. O her yönüyle anayasasının sayfaları insan derisine yapılmış bir imparatorluğun gaddar ruhlu şairiydi. Onun için en önemli şey şairlerin imparatoru olmaktı. Ölü şairlerle arası iyiydi ama yaşayan hiçbir şaire tahammül edemiyordu. Yaşadığı sürece bir başka şairin parlamasına, ışımasına, öne çıkmasına, sevilmesine izin vermemek konusunda kararlıydı. Çevresini kendisine ve her yazdığına hayran olan bu budala taklitçileriyle doldurmuştu. Onların alkışları, övgüleriyle, pohpohlamalarıyla besleniyor, öte yandan onları küçük görmeye, her fırsatta için için aşağılamaya devam ediyordu. Onun asıl istediği diğerlerinin hayranlığı ve alkışlarıydı çünkü. Hiçbir zaman ele geçiremeyeceğini bildiği diğerlerinin. Bunun üzerine haritacı K, öteden beri aralarında ezeli bir rekabet olduğu bilinen Ehui ile Agabu arasındaki çekişmeler konusunda ne düşündün sordu Mottah'a. Bu konu hakkında samimi düşüncelerini öğrenmek istiyordu Mottah'a göre. Agabu, Ehiyu'dan çok daha genç olmakla birlikte daha büyük bir şairdi. Tek başına bir gölgelerin ana dili ya da Kagemusha ile birkaç Ehiyu ederdi. Ama bir ara kendi kendiyle konuşur gibi içine kapanmış bir sesle "Tuhaftır Agabun'un yazılarını okuyunca insan o şiirleri içi bunca hınç bağlamış kara ruhlu bir adamın yazdığına inanamıyor" dedi. Öylesine kirli bir sıkıntıdan, karanlık yüklü bir kinden bu şiirler nasıl çıkıyor anlamıyor insan. Sonra başını kaldırıp haritacı Kağa'ya döndü. "Aslında birbirine çok benziyorlar" dedi. "Bakmayın siz düşmanlıklarına. Ehiyu ile Agabu iki kanlı ikizdir aslında. Bazı ruhlar iki gövdeye bölünerek gelirler yerküreye. Birbirlerini ararlar bütünlenmek için ama bu karşılaşmalardan çoğu kez olumlu bir birlik değil, tersine derin bir düşmanlık çıkar. Birbirlerini nerede görseler hemen tanır ve birbirlerinden sonsuza dek nefret ederler. Çünkü birbirlerinin için herkesten iyi bilirler. Aklın emniyetini unutmuşlardır. Kalbin karanlığına teslim olmakla aklın körlüğüne teslim olmak birdir. Kalbin ve aklın gözleri aynı şeyi aynı anda görürse ancak biz, biz oluruz. Yoksa gerisi yarım kalmış var olmalardır yalnızca. Bu nedenle yerküre yarım varlıklarla doludur." Kendi sözlerini şiirli büyüsüne kaptırmış olan Motta, Zey ile Taga'nın kendisini bir süredir başka gözlerle dinlediklerini fark etti birden. Onların ikizlik gibi duyarlı oldukları bu konuda ulu orta sözler ettiği için kendisine kızdı. İnsanın kendi sözlerinin sarhoşluğuna, sesinin yankısına, belagat tuzaklarına kapılıp etrafını unutması konusunda herkese akıllar verirken, şimdi kendisinin böyle bir hataya düşmesi kolay bağışlanacak bir şey değildi. Şimdi kendi gözünde adına anlamını veren gümüşü eksilmişti. Hatasını fark etmiş biri gibi panikle yapacağı açıklamaların işi daha fazla sarpa sardıracağını düşündü. Uygun zamanda yapacağı etraflıca bir konuşmanın çok daha yararlı olacağına karar vererek sezdirmeden konuyu değiştirdi. Haritacı K onların Odregent'teki 13 dolunaylı yıl şenliklerine yetişeceğini öğrendiğinde bu yıl o tarihlerde maalesef başka bir yerde olacağını söyledi. Bir süre daha sağdan soldan lafladıktan sonra söz Sue'de gitmek için izlemeleri gereken yola yani haritaya geldi sonunda. Onun anlattıklarını bir masal gibi dinlerken haritayı unutmuşlardı. "Demek Sue'de gitmek istiyorsunuz" diyerek ayağa kalktı haritacı K. "Madem öyle gideceğiz yolu göstermek için önce soyunmam gerek." Ötekilerin şaşkın bakışları altında alışkın hareketlerle yavaş yavaş soyunurken ocağın parlak alevleri haritacı Kağan'ın kusursuz vücudunda yalazlanarak bütün kıvrımlarını ortaya çıkarıyordu. O an nedense Kağan'ın babasının nasıl biri olabileceğini düşünme gereği hissetti Motta. Babasının demirci ocağın alevlerini de zamanında yüzüne böyle vurmuş olabileceğini hayal etti. Belli ki Kağan ateşi erken tanımıştı. Bir şiir, bir felsefe, bir varoluş olarak ateşi. Her biri ana karayı adımlayan dövmelerle tamamlamaya giden bu vücut, günün birinde sahipsiz kalıp ana karanın ölülerini gömen değil de ölülerini yakan bir bölgesine can verirse ne olacaktı peki? Onun aklına gelen bu zehirli soru elbet haritacı Kağan'ın aklına da gelmiş olmalıydı. Bunu dillendirmekten özellikle kaçındı. Böyle olmamasını dilemekten başka bir şey gelmiyordu insanın elinden. Dirimiz de ölümüz de bazen yanlış insanların elinde kalabiliyordu. Zey ile Tagan şu an tamamen büyülenmiş gözlerle bakıyorlar haritacı Kağa'ya. Karşılarında bir dev masalından soyunuyor sanki. Ocağın gür alevlerine farklı bir parlaklık kazanan derisinin altındaki mürekkep başka türlü ışıyor. Ruhu dövmelenmiş, yaşamını tenindeki işaretlerle okunaklı kılıyordu. Motta onların belki bir daha hiçbir yerde göremeyecekleri, hayatın insan eliyle yaratılmış bir şiirine tanık olduklarını düşünüyor. Önceden hesaplanmamış bu karşılaşmayı, bu güzel tesadüfü, borçlandıkları Bornaka ile Suet arasındaki şu küçük kayboluşa şükran duyuyor. Haritacı Kağa çırılçıplak kaldıktan sonra ocağın önüne çekip birleştirdikleri yer sofrası alçaklığındaki geniş masaların üzerine yüzü koyun uzandı. Motta ve ellerinde lamba tutan Zey ile Taga masanın içerisindeki içi sert otlarla doldurulmuş uzun yer minderlerini dizler üstüne çöküp konum aldılar. Bugüne kadar gördükleri en heyecan verici manzaralardan biriyle, bir masal canlısı gibi yavaş yavaş biçim değiştirerek harita olmaya başlayan biriyle karşı karşıyaydılar şimdi. Gözlerin önünde yatan capcan haritanın o soluk alıp verdikçe kımıldayan yolları gidecekleri yerleri söylüyordu onlara. Vücudunun sağ tarafı sırtına, bel oyunun başladığı yere kadar dövmelenmişti. Sol baldırında ve sol kalçasının bir bölümünde ise yer yer boşluklar vardı. Dövmelenmek için olasılıkla yolunun buradan sonrasının duraklarını bekliyordu. Muttah da en az Z ile Tagan kadar büyülenmişti gördüklerinden. Haritacı Kaan'ın gövdesine bugüne kadar Anakara'da geçtiği yolların tüm izleri kayıtlı olmalıydı. Ne yapacağını bilemez bir halde kaybolmuş insanların sesiyle "Şimdi biz neredeyiz?" diye sordu Muttah. "Önce işaret parmağınızı belimin ortasına koyun," dedi Kaa. Muttah parmağını çekingen bir dokunuşla Kaan'ın belinin ortasına yerleştirdi. Dokunmasıyla birlikte parmağının altındaki gövde bir fal gibi açıldı. Kaan'ın belinin sol tarafını Anakara'ya gövdesine giyinen topraklarda kutsal ruhların ayak izleri vardı. Görünmez ruhların nasıl oluyordu ayak izleri görülebiliyordu? Ruhların bizimle ilişki kurmak için buldukları bir yol muydu bu? "Şimdi yavaş yavaş sağa doğru ilerleyin," dedi Kaan. "Hayır, benim sağıma doğru." Muttah söyleneni yaptı. "Orada sağ kalçama doğru gelin. Daha yavaş, hayır, biraz geri gidin. Şimdi eteklerinde olduğumuz Kuarin dağ sırası orada bir yerde olacak, gördünüz mü?" Zeyle Tagan kendi tutamayan sevinçli bir sesle "Evet, biz gördük," diye yanıtladılar. Muttah parmağı biraz daha ilerleyip duraladı. "Güzel, oradan hafifçe sola kıvrılıp aşağıya inmeniz gerekecek." Anladığı kadarıyla haritayı sadece gözleriyle değil parmağıyla da okuması ve fazla bastırmaması gerekiyor Muttah'ın. Gerçi Kaan'ın tenini gerginleştiren sıkı kalça kasları Muttah'ın parmağının gömülmesine izin vermiyor. Yollar, ağaçlar, şehirler parmağın değdiği yerde kaybolmuyorlar. Bu arada onca mürekkep içmiş teninin pürüzsüzlüğünü yitirmemiş olduğunu şaşkınlıkla fark ediyor Muttah. En iyi biçimde aharlanmış kağıt, en iyi cins ipek kağıt bile bir damla mürekkeple olsun hemen kabarır, pürüzlenirdi. Dövmenin bu kadar tene karışması Kaan'ın yaşamdaki amacını doğrulayıp kutsuyordu sanki. Herkese yaşamda izlemesi gereken yolu göstericesine yerküreyi çizgilerle biçimleyen, kainatın elini taklit eden dövmeciler aynı çizgileri bir gövdenin üzerine özenle aktarmaya gayret etmişlerdi belli ki. Muttah'ın ilerleyen parmağı sağ kalçanın diri yuvarlağının sol kalça yanağıyla buluştuğu ortaya doğru gömülen sınırında kararsızlıkla durdu. Kısa bir sessizlik oldu. Muttah yutkundu. Sesinde belli belirsiz bir mizahla "Kaa, gideceğiniz yeri ben seçmedim. İki kalçamın arasında inmeniz gerekecek," dedi. "Öteki elinizle sol kalçamı aralayın çünkü vadiye ineceksiniz. Suet kenti vadinin tabanındadır." Muttah'ın elinin altında olanca sıcaklığını hissettiği insan etinin kımıldayan varlığıyla bir sanat eseri inceliğinde usta işi çizgilerle resmedilmiş bir haritanın serin görkemi arasında kalmış gözleri geçilecek yolları hafızasına kazımaya çalışırken ne hissedeceğini bilemiyordu. Sağ kalçanın yuvarlağı üzerine parmağı yavaşça vadinin tabanı denilen yere doğru ilerlerken ardına yol boyu birkaç yerleşim bölgesi daha bırakmaları gerektiğini gördü. "Kumu tepelerinden aşağı inen yolu izlemeyi sürdürün," dedi Kaa. "Orada yol çatallanır. Uyluğuma doğru inen yolu değil, diğerini izleyin." Muttah'ın kumu tepelerinden daha aşağı inmeyi sürdüren parmağı yolun çatallandığı yeri buldu. Söyleneni yapıp diğer yolu izleyerek sonunda elini aralamasıyla iyice ortaya çıkmış olan Kaan'ın kalçaların arasındaki vadenin tabanında sağ yana işaretlenmiş olan Suet'te durdu. "İşte orası," dedi Kaan. "Gördünüz mü, tamam mı?" Muttah haritacı Kaan yüz koyun yattığı yerde sanki onu görebilirmiş gibi başını sallayarak yanıtlarken kalçaları ayıran sol elini çekince sağ elinin işaret parmağı Kaan'ın kapanan kalçalarının sert kasları arasında çok kısa bir an kızılı kaldı. Yattığı yerden doğrulup ayaklanan haritacı Kaan aynı alışkın hareketlerle toparlanıp giyinirken Suede kadar gitmişken duvara kraterin üzerinden gün batımını izlemeyi unutmayın dedi. Güneş orada başka hiçbir yerde görülmeyen renklerle batar. Uykudaki bir yanardan soluk alıp verişine benzetirler oranın eflatun bulutlarını. O giyinirken Z ile Tagan Anakara'nın tümün haritasını vücuduna sığdırıp sığdıramayacağını sordular Kaya. Ya tenine dizelerini kazıyan bir şair olsaydım diye bir soruyla karşılık verdi onlara. Sözüm tükenmeden tenimin sonuna gelseydim ne yapardım dedi. Sonra kupasının dibinde kalmış Duyusenge şarabının son yudumunu da kafasına dikip onlara iyi yolculuklar dileyerek esenledi. Çocukça bir neşe içinde yanlarından ayrılıp odasına çekildi. Sabah uyandıklarında haritacı Kaan'ın daha gün doğmadan erkenden yola düştüğünü öğrendiler hancıdan. Z ile Tagan'a iletilmek üzere bir armağan bırakmıştı onlara. Kore ağaç kabuğu hamurundan yapılma küçük karton rulların içine dürülü ince milaj kağıtların üzerine aynı anda uyudukları bir gecenin anısını diri tutmak için renkli kalemler, çocuksuz çizgiler ve neşeli süslerle hanın civarının haritasını çizmişti Ka. Seyle Tagan duygulanmış gözlerle uzun uzun baktıkları haritalarını yeniden dürerek kutularına yerleştirdiler. Edna Bari'deki pasta evinde dizilen ve yol boyu sırayla koyunlarını taşıdıkları resmin yanına koyacaklardı bunu da. Ortak anılarının, andaşlarının çoğaldığına karar vererek kendilerini biraz daha büyümüş hissettiler. Sevginin, ilginin inceliklerinin insanı daha çabuk büyüttüğünü kendi kelimeleriyle düşündüler. Yolun Suet'ten sonrasında sırayla Dragoman, Bahira, Zumorne, Janas ve hemen yanı başında ikizi sayılan Puala Janas kentlerinde konakladılar. Samarkand'a geldiklerini, buranın o güne dek gördükleri en büyük şehir olduğunu söyleyen Zeyle Tagan'a "Durun bakalım, daha Odragend'i görmediniz," diyor Motta. "Büyük şehrin ne olduğunu oraya vardığımızda anlayacaksınız." Ortasında çokgen kubbeli büyük bir şadırvanın yer aldığı, dört bir yanı kemerli geçitlerle çevrili Samarkand'ın eski kervansaray meydanında yaptığı konuşmadan sonra o akşam dinlenmek üzere çekili odasının kapısına çekingen parmaklarla çalan genç görevli aynı tutuk adımlarla içeri girdiğinde "Dışarıda bir kadın var," diyor. "Israrla sizinle görüşmek istediğini söylüyor. Çok özelmiş." Muttah yüzünde beliren itiraz daha dile dökmeden delikanlı, "İnanın defalarca söyledim kendisine. Konuşmalardan sonra yanınıza kimseyi kabul etmediniz ama ısrarla konu çok önemli olduğunu, mutlaka sizinle özel olarak baş başa görüşmesi gerektiğini söylüyor. Hem bu sizin için de çok önemliymiş." Muttah duruyor bir aran. "Peki nasıl biri bu?" diyor. "Bir meczup olmasın sakın. Sanmam efendim," diyor görevli delikanlı. "Gerçi gizemli bir hali var. Yüzünü göremedim. Çöl savaşçıları gibi sadece gözlerini açıkta bırakan bir dolama var başında. Ama sesi çok etkileyici. İnsan onu uzun uzun dinlemek istiyor. Sonra birdenbire asıl söylemesi gereken unutmuş gibi, "Ha, bu arada size iletilmek üzere bu kağıdı verdi bana," diyerek aceleyle elindeki kağıdı uzatıyor. Eline aldığı küçük kağıt parçasının bir yüzünde Ruasanaima, diğer yüzünde bir çift kılıç arması altında Serhenas yazdığını gören Motta'nın yüzündeki kan bir anda çekiliyor. "Çağırın içeri gelsin," diyor. 30. ayrımın sonu, sayfa 329.